Ayrım 28. Kürtçülük 1787-1923. Bilal Şimşir. Sayfa 336. Mustafa Kemal Paşa belki 20 dakika sert hitabesini devam ettirdi. Size dedi, daha ağır muamelede bulunabilirdim. Mütekaid bir asker olduğunuza hürmet gösterip bu kadarla iktifa ediyorum. Şu kadar ki aklınızı başınıza almaz, haddinizi tanımaz, dilinizi de kısmazsanız akıbetiniz vahim olur. Haydi buyurun, yerinize gidin. Derin derin düşünün. Harput'a mı gitmek, geri İstanbul'a mı dönmek lazım olduğunu kararlaştırın. Yalnız şunu unutmayın ki Anadolu'da sizin gibilerin ve efendilerinin düdüğü ötmez, ötemez. Reşit Paşa'nın hatıraları, sayfa 61-62'den Erdeha. Ali Galip karşılaştığı bu kötü durumun ardından gizli diyecekleri olduğunu söyleyerek geceleyin yalnız olarak Mustafa Kemal'in yanına gelmiş, kabul edilmiş. Davranışlarının dış yüzüne önem verilmemesini rica etmiş. Aslında amacının Elazığ'da Mustafa Kemal'in görüşlerine hizmet etmek olduğunu, kendisinden buyruk almak için Sivas'ta oyalandığını açıklamaya çalışmış. Yalvarmaları sabaha kadar sürmüş. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 28 Haziran sabahı erkenden Sivas'tan Erzurum'a hareket etmişler. Birkaç gün sonra da Ali Galip Bey Sivas'tan ayrılıp Elazığ'a gitmiştir. O tarihte Elazığ'da Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir şubesi vardı. Memleketin eşrafı bu derneğin kurucularındandı. Erzurum, Sivas, Diyarbakır ile haberleşiyorlardı. Bundan başka Elaziz'de Hürriyet ve İtilaf, Sulh ve Selamet partileriyle Kürdistan Teali Cemiyeti'nin de şubeleri vardı. Bunlar içinde milli mücadele için en tehlikelisi Kürdistan Teali Cemiyeti'ydi. Atatürk'ün de büyük nutukta belirttiği gibi Kürdistan Teali Cemiyeti'nin amacı yabancı devletlerin kanadı altında bir Kürt hükümeti kurmak, yani vatanı parçalamaktı. Bu dernek İstanbul'dan yönetiliyordu. Ayrıca Kürt nüfusun yoğun olduğu Diyarbakır ve Bitlis illerinde de örgütlenmişti. Bunun üyeleri İngiliz ajanlarıyla işbirliği yaparak bölgede bir Kürt ayaklanması çıkarmak için uğraşıyorlardı. Ali Galip olayının asıl hassas noktası buydu. Damat Ferit Paşa hükümetinin de, Vali Ali Galip'in de aymazlığı ve hayınlığı işte bu noktada düğümleniyordu. İstanbul hükümeti ve Elaziz valisi Sivas Kongresi'ni dağıtacağız ve Mustafa Kemal'i yakalayacağız derken gerçekte doğuda bir Kürt ayaklanması hazırlamış ve Türkiye'yi parçalamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş oluyorlardı. Mustafa Kemal'i asıl kahreden de işte buydu denilebilir. Mustafa Kemal ve arkadaşları 29 Ağustos 1919'da Erzurum'dan Sivas'a doğru yola çıkmışlardı. Sivas'ta bir ulusal kongre yapılacaktı. İstanbul hükümeti Erzurum Kongresi'ni önleyememişti. Bu kez ne yapıp yapıp Sivas Kongresi'ne engel olacaktı. Kesin kararlıydılar. Sivas Kongresi'ni dağıtmak ve Mustafa Kemal Paşa'yı yakalamak veya tepelemek için İstanbul'da gizli planlar hazırlandı. Mustafa Kemal de bu hazırlıkları çok önceden haber aldı. Sina Akşin şunları yazıyor. Ali Galip'in tehlikeli olduğuna hakkında Mustafa Kemal'in elinde esaslı bir istihbarat vardı. 14 Ağustos'ta Ali Fuat Paşa aracılığıyla gelen haberlerde Mustafa Kemal'e ve genel olarak ulusal harekete karşı bir fesatlığın hazırlanmakta olduğu daha açık olarak belli oldu. Buna göre hükümet Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'i canlı ya da ölü ele geçirmek için 3-4 kişilik çeteler halinde 30 Kürt ve Arnavut subayını görevlendirmişti. Bedirhanlar ile Şeyh Abdülkadir de ihanet içindeydiler. 21 Ağustos Ali Fuat Paşa, Sofu Ziya Paşa ile Ahmet Nuri Bey adındaki kişilerin 20-30'ar adamla aynı amaçla İngilizlerce Ankara üzerinden gönderildiğini bildirdi. 7 Ağustos gününde Vasıf Bey'in gönderdiği ve 24 Ağustos'ta Sivas'a iletilen habere göre Celadet ve Kamuran Ali Bedirhan İngiliz parasıyla Kürtleri ayaklanmaya sevk edeceklerdi. Ayrıca hükümetçe celbedilmiş 30 Arnavut ve Kürt subayı 3-4'er grup halinde İngilizlere arzı hizmet edeceklerdi. Bunlar biner lira alıp hareket etmişlerdi ve Mustafa Kemal'i ve Rauf'u kaçıracak yahut öldüreceklerdi. Gelen haberler Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey'e karşı bir suikast ya da baskın hazırlandığını gösteriyordu. Bunun için hükümet, İngilizler, Kürtçe önderler arasında işbirliği vardı. Ali Galip de bu işin içindeydi. Bu planlardan Ağustos sonunda haberdar olmamış, çok önceden haberliydi. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 542. 29 Ağustos 1 Eylül 1919 günlerinde Dahiliye Nazırı Adil Bey ile Elaziz Valisi Ali Galip arasında yoğun gizli yazışmalar yapıldı. Ali Galip eski bir kurmay subaydı, cevvaldi, koyu bir iddiatçı düşmanıydı, hırslıydı. Mustafa Kemal'in üzerine saldırtılacak en uygun kişiydi. Dahiliye Nazırı Adil Bey, 29 Ağustos günü Ali Galip'i makine başına çağırarak kendisine yükselmesine ve tanınmasına yol açacak önemli bir görev verilse kabul edip etmeyeceğini sordu. Ali Galip, bazı şartlarla kabul edebileceğini bildirdi. 1 Eylül'de Dahiliye Nazırı Adil Bey ile Ali Galip Bey arasında yoğun yazışmalar ve pazarlıklar yapıldı. Nazır, Ali Galip Bey'in Sivas'taki 3. Ordu Kumandanlığı'nda eklenerek Sivas Valiliğine atanacağını bildirdi. "Cevabınızı makine başında beklemekteyim," dedi. Ali Galip, "Bu da bir vatan vazifesidir. Üzerime almak yurtseverlik görevidir. Yalnız bazı şartlar ileri sürmek isterim," diye karşılık verdi. Nazır, "Çok çabuk hareket etmeniz gereklidir," dedi. Vali şartlarını şöyle bildirdi. 1911 yılı başında görevden ayrılmak zorunda kalmıştım. 8,5 yıldır ticaret ve ziraatle uğraştım. Bu sürenin kıdemime eklenmesiyle hemen kurmay albaylığa ve Elaziz'in hareketim sırasında da millivalığa, paşalığa yükselmem yapılmazsa emsalime göre daha aşağı bir rütbeyle askeri görevi kabul etmiş olacağım. Yolluktan başka tazminat da isterim. Dahiliye Nazırı, Doğu illerinde bir gaile çıkarmaya çalışanların, Mustafa Kemal ve dava arkadaşları kastediliyor, kışkırtmalarını önlemek ve karşı koyanları yakalayarak buraya gönderilmesi hususunu üzerinize aldığınız takdirde istediklerinizin hepsi yerine getirilebilir, dedi. Vali, padişah iradesi çıkarılmasını da istedi. İrade çıkmadan yol hazırlığına başlayamayacağını bildirdi. Bütün isteklerini kabul ettirdi. 3 Eylül'de Dahiliye Nazırı Adil Bey ve Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'nın imzalarıyla Vali Ali Galip Bey'e şu talimat verildi. Padişaha arz olunmuştur. Padişah buyruğu bugün çıkacaktır. Demek durum kesinleşmiştir. Yönerge şudur. Erzurum'da toplanan belli kişilerin yakında Sivas'ta toplanarak yine bir kongre yapmak istediklerini yazışmalarından anlaşılıyor. Bunların orada toplanmalarını önlemek gerekiyor. Bunun için de her şeyden önce Sivaslı hükümetin tam güveneceği ve yurdun esenliğine uygun olan bildirimleri eksiksiz yerine getirmeye kararlı bir vali bulundurmak gerekmektedir. Sizin gibi yüksek bir kişiyi onun için oraya gönderiyoruz. Oralardaki Kürt aşiretlerinden güvenilen 100-150 kadar süvariyi birlikte alarak ne için oradan gidildiği hiç kimseye sezdirilmeden Sivas'a, hiç kimsenin beklemediği bir zamanda varıp valiliği ve kumandanlığı hemen ele alacak ve oradaki jandarma ve askerlerin sayısı çok az olmakla birlikte iyi kullanacak olursanız karşınızda başka bir kuvvet bulunmayacağı için hemen etkin duruma girerek toplantıya meydan vermemiş olacağınız apacıktır. Bunun kolaylıkla ve başarıyla uygulanması işi son derece gizli tutmaya bağlıdır. Sivas'ta görev aldığınızı, hatta oralara doğru gideceğinizi evinizde en güvendiğiniz kimseye bile söylemeyiniz. Sizin Sivas Valiliğine ve komutanlığına atanmanızı hükümet kararlaştırmış ve Padişah Hazretleri onaylamıştır. Hemen yola çıkıp bu tel yazınızı Sivas'taki asker ve sivil memurlarınızdan gerekenlere göstererek valilik ve komutanlık görevini almanız ve işe başlamanız ve hemen durumdan bilgi vermeniz bildirilir. Harbiye Nazırı Süleyman Şefik, Dahiliye Nazırı Adil. Bu gizli yazışmalar 6 Eylül'de Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa tarafından ele geçirildi. Dahiliye Nazırı Adil Bey ile Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa tarafından hazırlanan gizli plan ortaya çıktı. Özetle şuydu. Sivas Valisi Reşit Paşa görevinden alınıyor. Elaziz Valisi Ali Galip eşkıya izlenmesi bahanesiyle Elazığ'dan ayrılacak, Malatya'ya gidecek, orada aşiretlerden silahlı kuvvet toplayacak. Bu kuvvetlerle Sivas üzerine yürüyecek ve ansızın Sivas Kongresi'ni basacaktı. Sivas'ta karşı koyan olursa bunlar etkisiz hale getirilecekti. Kongre dağıtılıp Mustafa Kemal ve gereken diğer kişiler tutuklanıp İstanbul'a gönderilecekti. Ali Galip tutuklamak değil tepelemek demektedir. Ali Galip 6 Eylül sabahı otomobille Malatya'ya vardı. Malatya Elaziz vilayetine bağlı bir sancaktı ve o sırada buranın mutasarrıfı Bedirhanlılardan Halil Rami Bey idi. Kendisi ayrılıkçı bir Kürtçüydü. Ayrı bir Kürt devleti peşinde koşuyordu. Vali Ali Galip Bey'e randevu vermişler gibi aynı 6 Eylül günü Malatya'ya 15 kadar silahlı Kürt atlısıyla birlikte Bedirhanlılardan Kamurat ve Celalet Bedirhan ile Diyarbakırlı Cemil Paşaoğlu Ekrem Bey de geldiler. Yanlarında İngiliz casusu Binbaşı Noel vardı. Mutasarrıf Rami Bey bunları da karşıladı. Ali Galip ile Noel grubu ayrı ayrı yönlerden gelip aynı gün Malatya'da buluşmuşlardı. 6 Eylül. Ali Galip'in girişimi bir fiyaskoya ve rezalete dönüşünce İngiliz Yüksek Komiseri de Röbek, Malatya'daki karşılaşmayı talihsiz bir rastlantı olarak nitelendirmişti. Sina Akşin, Malatya'daki Noel-Ali Galip buluşmasının rastlantı niteliği hayli şüpheli demektedir. Çünkü İstanbul'da alınan kararlar arasında Kürtçe önderlerin Mustafa Kemal hareketine karşı yapacakları girişimlere Osmanlı hükümetince tasfiye edildiği sürece İngilizler tarafından bunlara itiraz edilmeyeceği esası vardı. Evet, İngiliz Yüksek Komiserliği Kürtlerin tek başlarına Mustafa Kemal'e karşı bir harekete kalkışmalarının başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünüyor ve böyle bir operasyonun İstanbul hükümetiyle birlikte yapılmasını istiyorlardı. Ali Galip olayında İstanbul hükümetiyle Kürtçüler arasında tam bir işbirliği vardı. Buna ve gelişmelerin tümüne bakınca biz Malatya buluşmasının bir rastlantı olmadığı, tam tersine önceden tasarlanan planın bir parçası olduğu kanısına varıyoruz. Elazığ valisiyle Kürtçüler el ele çalışıyorlar, birlikte silahlı Kürtleri topluyorlardı. Ama amaçları farklıydı. Ali Galip'in amacı Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklamak, direnirlerse tepelemek idi. Mutasarrıf Halil Rami ile yanındaki Kürtçüler ise bu fırsattan yararlanarak bağımsız bir Kürt devleti kurmaya amaçlıyorlardı. Bu amaçla silahlı Kürtleri topluyorlardı. Bir taşla iki kuş vuracaklardı. Binbaşı Noel'in yanındaki Kürtçülerin amaçlarının İngiltere'nin kanadı altında bir Kürt devleti kurmak olduğunu hemen herkes biliyordu. Ama gözlerini kişisel hırs bürümüş olan Vali Ali Galip Bey bunu göremiyor ya da umursamıyordu. Diyarbakır'daki 13. Kolordu Komutanı Cevdet Bey bu konuda İstanbul hükümetini şöyle uyarıyordu. Malatya'ya gelen bu kurul, Noel ve yanındaki Kürtçüler silahlı kimselerin koruması altında gelmişlerdir. Bunun anlamı nedir? Eğer bize bilgi verilseydi yanlarına gerektiğinde koruma kuvveti katılırdı. Nitekim Diyarbakır vilayetinde gezerken Majör Noel'e asker ve subay vermiştim. Bendeniz bu kurulun yolculuğunu ve siyasetini çok zararlı görüyorum. Mıntıkanın sükun ve huzuru adına şu öneriyi sunuyorum. 1. Malatya mutasarrıfının derhal görevden alınması veya Anadolu içine değiştirilmesi. 2. Majör Noel münasebetsiz bir adam olduğundan İngilizlerce bu mıntıkada incelemeler yapılması gerekliyse bunun Osmanlı hükümeti aleyhinde garez ve hiyaneti dolayısıyla başka birinin memur edilmesi ve Majör Noel'in derhal geri alınması. 3. Ekrem Bura adliyesince aranmaktadır. Bunun derhal tutuklanması ve buraya gönderilmesi için Elaziz valisine şiddetle emir verilmesi. 4. Gizli amaçlara araç oldukları pek kolay anlaşılan kişilere karşı dikkatli davranılması ve bundan dolayı Celadet ve Kamuran beylerinde tutuklanması için valiye şiddetle emir verilmesi. Malatya'nın bağımsız bir Kürt devleti fikrine karşı çıkan Malatya eşrafı da mutasarrıf Halil Rami Bey'i Vali Ali Galip Bey'e şikayet etmişler fakat vali oralı olmamıştı. Olayların akışı özetle şöyle oldu. 19 Ağustos. Noel Halep'te Bedirhan kardeşlerle buluşup gezisine başladı. 20 Ağustos. Mustafa Kemal Bedirhanlılara karşı Diyarbakır'daki 13. Kolordu'yu uyardı. 13. Kolordu komutanı Noel ve yanındakilerin tutuklanması için Malatya'daki karargaha emir verdi. Fakat Malatya'da pek az asker bulunduğu için tutuklama yapılamadı. 29 Ağustos. Mustafa Kemal ve arkadaşları Erzurum'dan Sivas'a hareket ettiler. Aynı gün Dahiliye Nazırı Adil Bey, Ali Galip'e yükselmesini sağlayacak önemli görev verileceğini müjdeledi. 30 Ağustos. Ali Galip, Sivas Valiliğine ve Sivas'taki 3. Kolordu Komutanlığı'na atandı. 3 Eylül. Dahiliye Nazırı Adil ile Harbiye Nazırı Şefik, Ali Galip'e 100-150 silahlı Kürt atlıyla Sivas'a girip valiliği ve kumandanlığı ele almasını emrettiler. 4 Eylül. 13. Kolordu Komutanı Malatya Mutasarrıfı'nın ve Noel'in uzaklaştırılmalarını ve Kürtçü önderlerin tutuklanmasını isteyen bir telgraf çekti. Ne var ki telgraf? Harbiye Nazırı'na gitti. 6 Eylül. Ali Galip ve Noel yanındaki Kürtçülerle birlikte Malatya'ya vardılar. Mutasarrıf Halil Rami Bey, Ali Galip'in istediği 100 yerine 500 atlı sağlamaya koyuldu. 7 Eylül. Mustafa Kemal, Ali Galip'i, Halil Rami Bey'i, Noel ve arkadaşlarının behemel tutuklanmaları için ilgili komutanlıklara emir verdi. Haberleşmeyi bizzat ele alarak Diyarbakır, Elaziz ve Malatya'ya ısrarlı teller göndermeye başladı. 9 Eylül, Malatya'daki 15. Alay Komutanı İlyas Bey ve ayrıca Aziziye ve Siverek'ten bazı birlikler Ali Galip ve Noel'i ve yanındaki Kürtçüleri tutuklamak için harekete geçtiler. Fakat o gece telgraf müdürü sır tutmaya yemin ettiği halde İlyas Bey birliğinin gelmekte olduğunu Ali Galip Bey'e haber verdi. 10 Eylül, Ali Galip, Mutasarrıf Halil Rami, Noel ve yanındaki Kürtçüler Şafak'la birlikte Malatya'dan kaçıp Beydağ'ında Reşvan aşiretine sığındılar. 10-11 Eylül gecesi. Ali Galip ve arkadaşları geceyi Malatya yakınında Raka köyünde geçirdiler. 11-12 Eylül. Kaçak Ali Galip ve arkadaşları geceyi Raka'ya yarım saat uzaklıkta bir başka köyde geçirdiler. Atatürk, bu kişilerin kaçmalarına göz yumulduğu kesin bir gerçektir diyor ve ekliyor. En zayıf yoruma göre bilinen kişilerin yanlarındaki 5-10 silahlı jandarma ve Kürt ile çarpışmadan büyük kötülük doğabileceği kuruntusu Malatya'dakileri dolaylı önlem almaya sürüklemiş ve adı geçen kişileri ürküterek kaçırmayı yeğletmiştir denilebilir. Kaçak vali Ali Galip ve arkadaşlarının sığındıkları Raka köyü taraftarları, Mutasarrıf Halil Rami Bey'in yakınları olan Kürt aşiretlerin bulundukları yerlerdi. Halil Rami Bey kaçmadan önce buralara haber salarak Kürt ayaklanmasının başladığını duyurmuş ve Kürtlerin silahlanıp toplanmalarını istemişti. Kürtler şimdi isyan bayrağı açıyorlardı. Erdaha, işte Ali Galip Raka'ya vardığı zaman içine yuvarlandığı uçurumun büyüklüğünü anlamıştır. Mustafa Kemal'i yakalayayım, bu arada 2 derece yükseleyim derken bir Kürt ayaklanmasına ön ayak olma durumu düşmüştü. Ali Galip'in bu uçurum içinde nasıl debelendiğini 11-12 Eylül gecesi Mustafa Kemal'e İlyas Bey tarafından yazdırılan bir telgraftan öğreniyoruz diyor. Söz konusu telgraf şudur. Güvenilir bir kişi olan Jandarma Yüzbaşı Faruk Bey'den şimdi alınan bilgi aşağıdadır. Faruk Bey, Kahta ve çevresindeki kaçakları izliyordu. Malatya'ya 5 saat uzaklıkta Raka köyünde Kürtlerin toplandıklarını, Siverek'e kadar olan aşiretlerin birbiri ardınca adı geçen yere gelmekte olduklarını ve Dersim aşiretlerine varıncaya değin Kürtlük adına çağrıldığını, mutasarrıfın düşüncesine göre ilkin Malatya'ya saldırıp baştan başa yağmaladıktan sonra bütün kuvvetle Sivas'a doğru yürüyeceklerini, Malatya'da bulunan Türkleri öldüreceklerini ve kovacaklarını, bunlar yapılırken Dersimlilerin de Harput'a yürüyeceklerini bildiriyor. Çünkü bu tasarrufun Malatya'dan gitmesi Kürtlük adına kendilerini büyük ölçüde aşağılama ve horlama sayılıyormuş. Vali bu yağma ve öldürmeden yana olmadığını fakat mutasarrufun düşüncesine de engel olamayacağını bildirmiştir. Malatya'ya savaşla girdikleri zaman Kürt bayrağı çekeceği ve yanlarında İngiliz binbaşısının da Urfa'da bulunan İngiliz tümeninin gelmeye hazır olduğunu söylediği bildirilmiş ise de Hacı Bedir Ağa'nın bunu kabul etmediği, aşiretlerin de Malatya'nın Kürdistan olduğunda ve Malatya'da Kürt bayrağı çekilmesinde ayak diredikleri, dün akşam vali Malatya'ya dönmek istemiş ise de bırakmadıkları hiçbir abartma yapılmaksızın bilgilerine sunulur. Ali Galip olayı bir Kürt ayaklanmasına dönüşmeye yüz tutunca Mustafa Kemal ve dava arkadaşları derhal karşı önlemler aldılar. Atatürk nutukta, "Baylar, alınan önlemler ve yapılan düzenlemeler ve özellikle gösterilen sinirlilik ve sertlik sonucunda Ali Galip ve Halil Beylerin kandırmaya çalıştıkları aşiretler dağılmış, umutsuz kalan Ali Galip ilkin Urfa'ya ve oradan Halep'e kaçmıştır. Bay Noel de göz altında rahatça Elbistan üzerinden gitmiştir," diyor. Ve anlattıklarına ek olarak belgelerin de okunmasına salık veriyor. Fanatik Kürtçü Noel'in son telgrafları. Noel 19 Eylül 1919 günü Urfa'dan İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliğine özetle şunları telliyor. Bölgede görüştüğüm aşiretler bir İngiliz işgalini iyi karşılayacaklarını söylediler. Bölge nüfusunun %50'si Kürttür. Aşiretler bir Kürt vali atanırsa onun buyruğuna uyacaklarını ve majesteleri hükümetlerine de dost olduklarını söylüyorlar. Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 554. 23 Eylül 1919 günü de Binbaşı Noel İstanbul Yüksek Komiserliğine özetle şu telgrafı çekmiştir. Mustafa Kemal hareketi ciddileşirse Türk hükümetinin Kürt bölgelerine Bedirhanları ve başka bazı Kürtleri vali ve mutasarrıf atamasını sağlayarak onlardan İngilizler yararlanabilirler. Noel 27 Eylül 1919 günü İngiltere'nin İstanbul Yüksek Komiserliği'ne telgrafla şu önerileri iletti. Bedirhan ailesinden Emin Ali Diyarbakır Valiliğine, Hamdi Paşa Diyarbakır'daki 13. Kolordu Komutanlığı'na, bir Kürt de Mardin Mutasarrıflığı'na atansın. Tutunamasa bile Türk-Kürt birliği daha da zayıflatılmış olur. Aynı 27 Eylül günü Kahire'deki İngiliz albayı Miners Cahen, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a şunları terlemiştir. Kuzey bölgesindeki siyasi subayımdan aldığım bir raporda Noel'in tehlikeli bir Türk aleyhtarlığı ve Kürt taraftarlığı propagandası yürüttüğü, bölgedeki nahoş karışıklıkların da Noel grubundaki bazı kişilerin davranışlarından kaynaklandığı bildiriliyor. Noel'e bilgi verildi ve Halep'e dönmesi emredildi. Noel'in bundan sonraki hareketi hakkındaki arzunuz nedir? Bağdat'a ve Harbiye nezaretine tekrarlandı. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de Rubeck ise Türk düşmanlığı artık ayan beyan ortaya çıkmış olan fanatik Kürtçü Noel'in son önerilerini dikkate almakta bir sakınca görmüyor, Güneydoğu Anadolu'ya tanınmış Kürtçülerin atanması için uğraşıyordu. Yüksek Komiser de Rubeck 1 Ekim 1919 günü İngiltere'nin Bağdat temsilcisi Albay Wilson'a telledi. Damat Ferit Paşa, Diyarbakır gibi önemli bazı Kürt merkezlerine Kürt eşrafından valiler atamak istiyor. Böylece asayiş korunur ve Kürtlerin Türk Milli Hareketi'ne katılmaları önlenmiş olur. Akla gelen adlar arasında Seyyid Abdülkadir, Şeyh Taha ve Hicaz valiliğinde bulunmuş olan Babanzade Mustafa Zihni Paşa var. Görüşünüz nedir? Wilson'dan gelen cevapta sadrazamın önerisinin İngiliz hükümetince desteklenmesi ve hükümet değişikliği olursa İstanbul'la daha kolay geçinebileceği için Babanzade'nin tercih edilmesi gerektiği bildirildi. Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 590 orijinal belge. O günlerde Kürt bölgelerine atama önerileri aslında Sadrazam Damat Ferit Paşa'dan değil, İngiliz Yüksek Komiserliğinden ve İstanbul'daki Kürtçülerden geliyor. Atamaları onlar yaptırıyordu. Bu konuya ilişkin olarak Diyarbakır'daki 13. Kolordu Komutanı Cevdet Bey, heyeti temsiliyeye şifre telgrafla şunları bildiriyordu. Malatya Mutasarrıfı Halil Rami Bey, Kürt Derneği'nin ve Ermeni Patrikhanesi'nin yardım ve etkileriyle Malatya'ya atandığını açıkça söylemiş ve Kürdistan bağımsızlığını hazırlamaya çalışmıştır. Kürtlerle birlikte İngiliz binbaşısının, Noel'in, Malatya'ya geleceğini 3 aydan beri söylemekteymiş ve bu örnekten ibret dersi alınarak atamada hiçbir etkiyle kapılmamalı, salt yurdun esenliği düşünülerek seçilmelidir. Bu bölgeye barışın yapılmasına değin yerli büyük görevli gönderilmemelidir. Faik Ali Bey, Diyarbakır valisi, kendilerini buraya İngilizlerin atandırdığını övünerek söylüyor. Bu düşüncede olan valinin ne iş göreceği açıktır. Devlet işlerine ilişkin sorunlarda düşmanların düşüncesine başvurmak için çökmemize neden olur. Nutuk, Söylev 3, sayfa 1581, belge 156. 13. Kolordu Komutanı Cevdet Bey'den heyeti temsiliyeye şifre tel 16-17 Ekim 1919. İstanbul'daki Amerikan Yüksek Komiseri Amiral Bristol de 30 Eylül 1919 günü Washington'a şunları tellemiştir. İngilizler Kürtleri kullanarak milliyetçi akımı boğmak istiyorlar. Türkler de Ermenilere karşı bir hareket olduğu yolundaki haberlerde bir İngiliz propagandası. Kafkasya'ya asker gönderirsek hem Türklerin hem de Kürtlerin düşmanlığını çekeriz. Dünyanın bu bölgesinde etkimizi kaybederiz. Orhan Duru, Amerikan Gizli Belgelerinde Türkiye'nin Kurtuluş Yılları, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1978, sayfa 48 ve Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2, sayfa 139, 28. ayrımın sonu, sayfa 347.